Ayrım 10.
Genellikle Newton'un Principiası diye bilinir. Belki de hiçbir zaman yazılmayacaktı. Bu gecikmede bir neden de Robert Hooke adında dönemin tanınmış bilim adamlarından biriyle aralarında süren kavgaydı. Hooke, evrensel çekim yasasında kendisinin de öncelik payı olduğu savındaydı. Newton'un bir başka kavgası Alman filozofu Leibniz ileydi. Matematiğin çok önemli bir dalı olan kalkülüsü ilk bulan kimdi? Leibniz'i fikir hırsızlığıyla suçlayan Newton, filozofun resmen kınanmasını istiyordu. Üç ana bölümden oluşan Principia'nın ilk bölümü nesnelerin devinimine ayrılmıştı. Eylemsizlik ilkesi ve serbest düşme yasasıyla temelini Galileo'nun attığı bu konuyu Newton'un kapsamlı bir kuram çerçevesinde işletmekteydi. Öyle ki kökü Aristoteles'e ulaşan 2000 yıllık geleneksel düşünce yerini salt mekanik dünya görüşüne belli sınırlar içinde geçerliliğini bugün de koruyan bir paradigmaya bırakmıştır artık. Galileo'nun deneysel olarak kanıtladığı eylemsizlik ilkesi nitel bir kavramdı. Newton bu kavramı kütle dediğimiz nicel bir kavrama dönüştürür, devinimin birinci yasası olarak belirler. Örneği şekilde görüldüğü gibi, pürüzsüz bir düzlemde A ve B gibi kütleleri değişik iki nesne, sıkışık bir yayın karşıt uçlarına bastırılıp bırakılsın. Yayın ters yönlerde eşit itme gücüne uğrayan nesnelerden kütlesi daha büyük olan A'nın kayma ivmesi, kütlesi daha küçük olan B'nin kayma ivmesinden daha azdır. Buna göre M1 ve M2 diye belirlenen kütleler M1 bölü M2 eşittir A2 bölü A1 denkleminde gösterildiği üzere A1 ve A2 ivmeleriyle tanımlanabilir. Mekanik kuramın bir başka temel kavramı kuvvettir. Yukarıdaki deneyde sıkışık yayın iki nesne üzerindeki itme kuvvetinin eşitliğinden söz ettik. M1 A1 eşittir M2 A2 olduğundan kuvvetler de M1 A1 ve M2 A2 ile ölçülebilir. Buna göre M kütlesi üzerinde F gibi bir kuvvet A ivmesine yol açıyorsa, ivme ile kuvvet arasındaki ilişki şöyle belirlenebilir. F eşittir MA, yani kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Bu denklem Newton mekaniğinin ikinci devinim yasasını dile getirmektedir. Mekaniğin üçüncü yasası çoğumuzun günlük deneyimlerinden bildiği bir ilişkiyi içermektedir. Her etkiye karşı eşit güçte bir tepki vardır. Örneğin parmağımızı masaya bastırdığımızda masanın da parmağımız üzerinde eşit baskısı olur. Kütle, kuvvet gibi önemli kavramların nicel olarak oluşturulması fiziğin bir takım geleneksel saplantılardan arınmasını sağlayan büyük bir ilerleme olmuştur. Aristoteles geleneğinde göksel nesnelerin çembersel devinimleri açıklama gerektirmeyen doğal bir olaydı. Dünyanın diğer gezegenlerle birlikte güneş çevresinde döndüğünü ileri süren Kopernikus bile çembersel devinim öğretisine karşı çıkmadığı gibi bu devinimi açıklama arayışı içine de girmemiştir. Galileo ile Newton mekaniğinde ise yalnızca aynı doğrultuda tek düze devinim doğaldır. Devinimin yön ya da hız değiştirmesi ancak bir dış kuvvetin etkisiyle olasıdır. Kepler gezegenlerin güneş çevresindeki devinimlerini güneşten kaynaklanan manyetik türden bir kuvvete bağlamış, yer çekimi kavramına ipucu hazırlamıştı. Newton'un gravitasyon dediği kuvvet gezegenlerin eliptik yörüngeleriyle yer küredeki serbest düşmeyi açıklayan evrensel bir güçtür. Buna göre evrende var olan herhangi iki nesne birbirini kütlelerinin çarpımıyla doğru, aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olarak çeker. İlişkinin matematiksel ifadesi F eşittir GM nokta M2 bölü D2. Denklemde F yer çekimi sabitini, M kütleyi, D mesafeyi simgelemektedir. Newton'un gençliğinde ulaştığı ama yayımlamaktan kaçındığı bu sonuç bir hipotez olarak başkalarınca da tartışılmaktaydı. Nitekim Kraliyet Bilim Akademisi'nin 3 üyesi Robert Hooke, Edmund Halley ve Christopher Wren eliptik yörüngelerin yerçekimiyle açıklanabileceği savındaydılar. Ancak bu savı kendi aralarında kanıtlayamamaktaydılar. 1684'te Halley sorunu Newton'a iletir. Yerçekim hipotezini yıllarca önce oluşturan Newton, bu arada hipotezin matematiksel yoldan kanıtlanmasını da gerçekleştirmişti. Böylesine önemli bir çalışmanın yayımlanmadan kalmasını doğru bulmayan Halley, tüm basın masraflarını yüklenerek Newton'u daha fazla zaman yitirmeden kitabını Principia'yı yazmaya ikna eder. Bilim dünyası hayranlıkla karşıladığı bu ölmez yapıtta ilk kez mekaniğin diğer yasalarıyla birlikte yerçekimi kuramının tüm kanıt ve içeriğiyle matematiksel olarak işlendiğini bulur. Kitapta ayrıca sıvı deviniminden güneş ve gezegenlerin kütlelerinin hesaplanmasına, ayın devinimindeki düzensizliklerden denizlerdeki gelgit olaylarına değin pek çok sorunsal konuya açıklık getirilmiştir. Bir kuramın gücü kapsadığı olgu alanının genişliğine bağlıdır. Güçlü bir kuram başlangıçta açıkladığı olgularla sınırlı kalmayan, yeni ya da beklenmeyen gözlem verilerine açılabilen kuramdır. Bilim tarihinde bunun belki de en başarılı örneğini Newton mekaniğinin verdiği söylenebilir. Ancak geniş kapsamına karşın bu kuramın bir eksikliği daha baştan belli olmuştu. Yerçekimi gücünün uzay boşluğunda birbirinden milyonlarca mil uzaklıkta iki nesne arasında bile varsanan etkisi nasıl bir düzeneye bağlı olabilirdi? Uzaktan etki diye bilinen Newton'un kendisini de rahatsız eden bu sorunun Einstein'ın genel relativite kuramının sağladığı açıklamaya karşın bugün bile doyurucu bir açıklığa kavuştuğu kolayca söylenemez. Principia'nın yazılması yaklaşık 2 yıl alır. Polemikten kaçınan Newton, düzeysiz tartışmaları önlemek için Latince kaleme aldığı kitabına yetkin örneğini geometride bulduğumuz aksiyomatik bir biçim verir. Şöyle ki, Newton, öncül diye aldığı birkaç temel ilkeden, devinim yasalarıyla yerçekimi kuramından, fizik ve astronominin gözlemsel ve deneysel olarak kanıtlanmış önermelerini, örneğin Kepler'in 3 yasası ile Galileo'nun sarkaç serbest düşme ve benzeri yasalarını, bir tür teorem olarak ispatlama yoluna gider. Newton, eşsiz yapıtıyla bilim dünyasını adeta büyüler. Deyim yerinde ise ona yarı ilah gözüyle bakılmaya başlanır. Öyle ki dönemin tanınmış bir matematikçisi, acaba onun da bizler gibi yeme, içme ve uyuma türünden günlük gereksinimleri var mıdır diye sormaktan kendini alamaz. Newton kuşkusuz ne bir ilah ne de gündelik gereksinimleri yönünden diğer insanlardan farklıydı. Onu bilim tarihinde yücelten 3 özelliği vardı. 1. Üstün zeka ve imge gücü. 2. Yoğun çalışma istenci. 3. Evreni anlama ve açıklama merakı. Az ya da çok tüm insanların paylaştığı bu özellikler Newton'da kendine özgü yaratıcı bir sentez oluşturmuştu. Büyük bilim adamı ölümünden kısa bir süre önce kendinden şöyle söz etmişti. Dünyaya nasıl göründüğümü bilmiyorum ama ben kendimi henüz keşfedilmemiş gerçeklerle dolu bir okyanusun kıyısında oynayan, düzgün bir çakıl taşı ya da güzel bir deniz kabuğu bulduğunda sevinen bir çocuk gibi görüyorum. Not: The Major Achievements of Science'a bakınız, sayfa 35-36. Anton Laurent Lavoisier, 1743-1794. Lavoisier yaşam döneminde oluşan iki devrimin paylaştığı bir kişidir. Devrimlerden biri yüzyıllar boyunca simya adı altında sürdürülen çalışmaların bugünkü anlamda kimya bilimine dönüşmesidir. Lavoisier bu devrimin kahramanıdır. İkinci devrim 1789 Fransız İhtilali diye bilinir. Lavoisier bu devrimin getirdiği terörün kurbanıdır. Anton Laurent Lavoisier, Parisli zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Daha küçük yaşındayken annesini yitiren Lavoisier, babasının yakın ilgi ve bakımıyla büyür, başlangıçta belki de onun etkisiyle hukukçu olmaya yönelir. Ancak bu arada uyanan deneysel bilim merakı çok geçmeden bir tutkuya dönüşür. 21 yaşına yeni bastığında Paris'in sokaklarını aydınlatma proje yarışmasında birinciliği alır. Fransa Bilim Akademisi'nce altın madalya ile ödüllendirilir. 25 yaşına geldiğinde özellikle kimya alanındaki çalışmaları göz önüne alınarak akademiye üye seçilir. Bu arada hükümetin özel bir komisyonunda görevlendirilen genç bilim adamı, metrik sistemin oluşturulması, Fransa'nın jeolojik haritasının çıkarılması gibi etkinliklerden, tarımda verimin yükseltilmesine uzanan pek çok uygulamalı bilim çalışmalarını düzenler. Ayrıca o sırada bir tür abluka altında olan ülkesinin savunma ihtiyacı, barutun üretim sorumluluğunu üstlenir. Genç bilim adamı bu kadarla da yetinmez. İleride yaşamını yitirmesine yol açan bir işe, ülkenin bozuk vergi sistemini düzeltme işine el atar. Ama tüm bu uğraşlarına karşın Lavoisier, kendisini asıl ilgilendiren bilimden kopmamıştır. Her fırsatta özel laboratuvarına çekilip deneylerini sürdürmekten geri kalmaz. Lavoisier bilim dünyasında en başta yanma olayına ilişkin geliştirdiği yeni kuramıyla ün kazanır. Ne ki kimya devrimini oluşturmada başka önemli çalışmaları da vardır. Ayrıca deneylerinde özellikle ölçme işleminde gösterdiği olağanüstü duyarlılık kendisini izleyen yeni kuşak araştırmacılar için özenilen bir örnek olmuştur. Kimya dil, mantıksal düzen ve kuramsal açıklama yönlerinden bilimsel kimliğini Lavoisier'e borçludur. Tüm bu çalışmalarında ona büyük desteği eşi sağlar. Deney şekillerini çizer, yabancı dillerden kaynak çeviriler yapar, makale ve kitaplarını yayıma hazırlar. Lavoisier araştırmalarına başladığında kimyada antik Yunanlıların maddeye ilişkin dört element, toprak, su, ateş ve hava öğretisinin yanı sıra yanmaya ilişkin flogiston kuramı geçerliydi. Bilindiği gibi bir tahta ya da bez parçası yandığında duman ve alev çıkar, yanan nesne bir miktar kül bırakarak yok olur. Yürürlükteki kurama göre yanma, yanan nesnenin flogiston denen ama ne olduğu bilinmeyen gizemli bir madde çıkarması demekti. Odun kömürü gibi yandığında geriye en az kül bırakan nesneler flogiston bakımından en zengin nesnelerdi. Bilim adamlarının çoğunluk doyurucu bulduğu bu kurama ters düşen kimi gözlemler de yok değildi. Bunlardan biri yanma için havanın gerekliliğiydi. Bir diğeri kurşun gibi madenlerin erime derecesinde ısıtıldığında yüzeylerinde oluşan kalksın madenin eksilen bölümünden daha ağır olmasıydı. Aslında yanma olayını açıklamadaki güçlüğün bir nedeni gazlara ilişkin bilgi eksikliğiydi. 1756'da İskoç kimyageri Joseph Black, sabit gaz dediği karbondioksidi, buluncaya dek bilinen tek gaz havaydı. İngiliz kimya bilgini Joseph Priestley, daha sonra deneysel olarak 10 kadar yeni gaz keşfeder. Bunlardan biri onun yetkin gaz dediği, ileride Lavoisier'in oksijen adını verdiği gazdır. Priestley, oksijeni bulmasına karşın flogiston kuramından kopamaz. Üstün bir deneyici olan bu İngiliz bilim adamı, kuramsal yönden rakibi Lavoisier ile boy ölçüşecek yeterlikte değildi. Lavoisier yanma olayı ile 1770'lerin başında ilgilenmeye başlamıştı. Kapalı bir kapta fosfor yakınca gazın ağırlığının değişmediğini, oysa kabı açtığında havanın içeri girmesiyle birlikte gazın ağırlığının az da olsa arttığını saptamıştı. Bu gözlemin yürürlükteki kurama uymadığı belliydi. Ama daha doyurucu bir açıklaması da yoktu. Lavoisier aradığı açıklamanın ipucunu birkaç yıl sonra Priestley ile Paris'te buluştuğunda elde eder. Priestley, civa oksit üzerindeki deneylerinden söz ederken bulduğu yetkin gazın özelliklerini belirtir. Lavoisier yayınlarının hiçbirinde Priestley'e hakkı olan önceliği tanımaz. Sadece bir kez oksijeni Priestley ile hemen aynı zamanda keşfetmiştik demekle yetinir. Doğrusu oksijenin keşfinde öncelik Lavoisier'in değildi. Ama bu gazın gerçek önemini ilk kavrayan bilim adamı oydu. Priestley deneylerini kendine özgü dikkat ve özenle tekrarlamaya koyulur. Belli miktarda havaya yer verilen bir kapta civa ısıtıldığında civanın kırmızı civa okside dönüşmesiyle ağırlık kazandığı, havanın ise aynı ölçüde ağırlık yitirdiği görülür. Lavoisier deneylerinde bir adım daha ileri gider, civadan ayırdığı civa oksidi yani kalksı tarttıktan sonra daha fazla ısıtır. Kora dönüşen kırmızı oksidin giderek yok olmaya yüz tuttuğunu, geriye belli sayıda cıva taneciğiyle solunum ve yanma sürecinde atmosferik havadan daha etkili bir miktar elastik akıcı kaldığını saptar. Elastik akıcı, Priestley'in yetkin gaz dediği şeydi. Lavoisier üstelik bu artığın ağırlığı ile civanın ilk aşamadaki ısıtılmasından azalan hava ağırlığının da eşit olduğunu belirler. Dahası, civa oksidinin ısı altında civaya dönüşmesiyle kaybettiği ağırlık ile çıkan gazın ağırlığı denkti. Bunun anlamı şuydu, yanma, yanan nesnenin flogiston salmasıyla değil, havanın etkili bölümüyle, yani oksijenle birleşmesiyle gerçekleşmektedir. Başta önemsenmeyen bu kuram, suyun iki gazın birleşmesiyle oluştuğuna ilişkin Cavendish deney sonuçlarını da açıklayınca, bilim çevrelerinin dikkatini çekmede gecikmez. Cavendish deneylerinde asitlerin metal üzerindeki etkisinden yanıcı dediği bir gaz elde etmiş, bunu flogiston sanmıştı. Ancak Priestley'in bir deneyi onu bu yanlış yorumdan kurtarır. Priestley, hidrojen ve oksijen karışımı bir gazı elektrik kıvılcımıyla patlattığında bir miktar çiğin oluştuğunu görmüştü. Aynı deneyi tekrarlayan Cavendish, daha ileri giderek patlamada yanıcı gazın tümünün, normal havanın ise beşte birinin tüketildiğini, öylece oluşan çiğin ise arısı olduğunu saptar. Flogiston teorisi yıkılmıştı artık. Yeni teorinin benimsenmesi, kimi bağnaz çevrelerin direnmesine karşın uzun sürmez. Kimyada geciken atılım sonunda gerçekleşmiş olur. Lavoisier ulaştığı sonucu bilim akademisine bir bildiriyle sunar. Ne var ki tek kelimeyle de olsa Priestley, Cavendish ve benzeri deneycilerin katkılarından söz etmez. Lavoisier'in aslında ne yeni kimyasal bir nesne, ne de yeni kimyasal bir olgu keşfettiği söylenebilir. Onun yaptığı, başkalarının bulduğu nesne ve olguları açıklayan, kimyasal bileşime açıklık getiren bir kuram oluşturmak, kimyasal nesneleri adlandırmada yeni ve işler bir sistem kurmaktı. 1789'da yayımlanan Tre Elementer de Kimya adlı yapıtı, kendi alanında Newton'un prinsipiyası sayılsa yeridir. Biri modern fiziğin, diğeri modern kimyanın temelini atmıştır. Lavoisier'i unutulmaz yapan bir özelliği de nesnelerin kimyasal değişimlerini ölçmede gösterdiği olağanüstü duyarlılıktı. Bu özelliği ona kütlenin korunumu yasası diye bilinen çok önemli bilimsel bir ilkeyi ortaya koyma olanağı sağlar. Lavoisier kimi kez kendi adıyla da anılan bu ilkeyi şöyle dile getirmişti. Doğanın tüm işleyişlerinde hiçbir şeyin yoktan var edilmediği, tüm deneysel dönüşümlerde maddenin miktar olarak aynı kaldığı, elementlerin tüm bileşimlerinde nicel ve nitel özelliklerini koruduğu gerçeğini tartışılmaz bir aksiyom olarak ortaya sürebiliriz. 1794'te solunum üzerinde deneylerini yapmakta olduğu bir sırada Lavoisier devrim mahkemesi önüne çağrılır. İki suçlamaya hedef olmuştur. 1. Devrim karşıtı olarak karalanan aristokrasiyle ilişkisi. 2. Vergi toplamada yolsuzluk. Lavoisier topladığı vergilerin küçük bir bölümünü laboratuvar deneyleri için harcamıştı. Lavoisier'i kurtarmak için dostları mahkemeye koşmuştu ama tanık olarak bile dinlenmemişlerdi. Yurttaş Lavoisier'in çalışmalarıyla Fransa'ya onur sağlayan büyük bir bilgin olduğunda hepimiz birleşiyor, bağışlanmasını diliyoruz. Dilekçesiyle başvuran günün seçkin bilim adamlarına yargıcın verdiği yanıt kesin ve çarpıcıdır. Cumhuriyetin bilginlere ihtiyacı yoktur. Galileo yaşamının son 10 yılını Engizisyon'un göz hapsinde geçirmişti. Lavoisier'in sonu daha acıklı olur. 51 yaşındayken devrim adına kafası giyotinle uçurulur. John Dalton, 1766-1844. İnsanoğlu maddenin temel parçacık fikrine çok eskiden ulaşmıştı. Antik Yunan düşünürleri için toprak, hava, su ve ateş tüm diğer maddeleri oluşturan asal nesnelerdi. Aristoteles bunlara yetkin göksel nesne dediği bir beşinci eklemişti. Atom kavramını ilk kez ortaya atan Demokritos ise bir parçacığın belli bir küçüklükle sınırlı kaldığı, daha fazla bölünmeye el vermediği savındaydı. Ona göre tüm maddeleri oluşturan atomlar tek türden nesnelerdi. Maddelerin görünürdeki farklılığı atomların sadece değişik düzenlemelerinden ileri gelmekteydi. 19. yüzyıla gelinceye dek bu düşüncede belli bir ilerleme gözlenmez. İlk kez John Dalton'un modern atom teorisine yol açan bir atılım içine girer. Atom, molekül, element ve bileşiklere ilişkin kimya alanında günümüze değin süren başlıca gelişmelerin bu atılımdan kaynaklandığı söylenebilir. Atom kavramına bilimsel kimlik kazandıran Dalton kimdi? John Dalton, İngiltere'de geçimini el dokumacılığıyla sağlayan yoksul bir köylünün çocuğu olarak dünyaya gelir. Küçük yaşında dinin yanı sıra matematik, fen ve gramer derslerine de programında yer veren bir tarikat okulunda öğrenimine başlar. Özellikle matematikte sergilediği üstün yetenek ona yerel çevrede ün kazandırır. 12 yaşına geldiğinde kendi okulunu açmak için yetkililerden izin alır. Aralıksız 15 yıl sürdürdüğü öğretmenliği döneminde genç adam yüzlerce köy çocuğunu eğitmekle kalmaz, matematik ve bilime olan merak ve tutkusu doğrultusunda kendisini de yetiştirir. Onun ömür boyu süren bir yan tutkusu da hava değişimleri üzerindeki gözlemleriydi. Çeşitli yörelerden topladığı hava örneklerini konu alan çözümlemeleri, havanın hep aynı kompozisyonda olduğunu gösteriyordu. Dalton'un anlamadığı bir nokta vardı. Gazlar neden tek düze bir karışım sergiliyordu? Karışımda, örneğin karbondioksit gibi ağır bir gazın dibe çökmesi niçin gerçekleşmiyordu? Sonra gazların karışımı yalnızca esinti veya termal akımlara mı bağlıydı, yoksa başka etkenler de var mıydı? Dalton iyi bir deneyici değildi ama sorusuna yanıt arayışında laboratuvara girmekten kaçınamazdı. Deneyi basitti. Ağır gazla dolu bir şişeyi masa üzerine yerleştirir, üstüne ağızları birleşik şekilde hafif gazla dolu bir şişeyi baş aşağı kor. Beklenenin tersine ağır gaz alt şişede, hafif gaz üst şişede kalmaz, iki gaz çok geçmeden tam bir karışım içine girer. Dalton bu olguyu sonradan basınçların tikel teorisi diye bilinen bir önermeyle açıklar. Buna göre bir gazın parçacıkları başka bir gazın parçacıklarına değil, kendi türünden parçacıklara geri itici davranır. Bu açıklama Dalton'u geçerliliği bugün de kabul edilen bir varsayıma götürür. Her gaz kütlesi birbirine uzak aralıklarda devinen parçacıklardan oluşmuştur. Bu çalışmalarıyla bilim çevrelerinde adı duyulmaya başlayan Dalton, 1793'te Manchester Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak çağrılır. Üniversitede matematik ve fen dersleri veren genç bilim adamı, meteorolojik gözlemlerini yayınlaması üzerine Manchester Yazım ve Bilim Akademisi'ne üye seçilir. 50 yıl süren üyelik döneminde Dalton, akademiye 100'den fazla bildiri sunar, bilimsel konferanslarda aktif rol alır. Katıldığı son toplantılardan birinde övgü yağmuruna tutulduğunda "Beni yaptıklarımda başarılı buluyorsanız beğeninizi büyük ölçüde her zaman dikkat ve özenle sürdürdüğüm çabaya borçluyum" diyerek gençlere bir mesaj ulaştırmak ister. Yaklaşık 100 yıl sonra Thomas Edison da kendi başarısını benzer sözcüklerle dile getirmişti. Deha dediğimiz şeyin %1'ini esine, %99'unu alın terine borçluyuz. Dalton'u maddenin atom teorisine yönelten gereksinme, atmosfer olaylarına ilişkin açıklama arayışından doğmuştu.